Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriya Suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet. Nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa artık onun da anası hafiyedir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatimül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 21'de 1401, Hicri Kameri 18 Cemadiyusani 1444 ve Miladi Takvimle 11 Ocak 2023 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Meysan Feliver ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Türkiye'de baraj projeleri ve bölge nehirlerinin kuruma endişesi ve düzenli hayat adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haberlerin özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılabı rehberi Ehlibeyt meddahları ile görüşecek. Merendi, Batılılar ifade özgürlüğü konusunda riyakar davranıyorlar dedi. Belçika, İran elçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beşar Esad arasında görüşme ihtimalinden söz ediliyor. Aliyev, Zengezur konusunda itirafta bulundu. Ve İslami Cihat Hareketi, Siyonizm İslam ümmeti için en tehlikeli tehdittir dedi. Şimdi haberler.
Hazreti Fatıma-i Zehra selamullah aleyhanın ve İmam Hümeyni rahmetullah aleyhin veladet yıl dönümü arifesinde bir grup Ehl-i Beyt meddahları İslam İnkılabı rehberiyle bir araya gelecek. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre bu görüşme yarın Perşembe sabah İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde düzenlenecek. Bu görüşme sırasında meddahlar Ehl-i Beyt aleyhisselamın faziletleri ve çektiği çileleri hakkında mersiyeler okuyacaklar.
Tahran Süryaniler Derneği, Fransız yayın kurumu Charlie Hebdo'nun aşağılayıcı eylemini kınayan bildirisinde, Fransızların hayali ifade özgürlüğünün insan psikolojisine zarar vermekten ve dünya genelinde milyonlarca insanı incitmekten başka bir şeye yaramadığını yazdı. İran'ın haberine göre Tahran Süryaniler Derneği'nin bildirisinde şu ifadeler yer aldı. Fransa'daki hicri ve mizah dergisi olan Charlie Hebdo, milyonlarca insanın inançları ve kutsallıklarıyla hicri ve kötü şakalarla ilk kez alay etmiyor. Fransız hükümetinin bu aşağılayıcı eylemlerin arkasından çıkmadığına veya çıkmasını istemediğini duyurma bahanelere işaret eden bildiride, değerleri ve kültürleri aşağılamak, akıl ve ahlak dışı davranışlar sergilemek hiçbir insani ilke ve temeliyle bağdaşmaz. Bu yayın kurumunun yetkilileri bilmelidirler ki bu tür planların yayınlanması, toplumun dini ve siyasi mercilinin ve din adamlarının itibarını ve statüsünü asla düşüremez denildi.
İran'ın nükleer müzakere heyetinin danışmanı ve siyasi analist Fransız derginin alçak eylemi hakkında Batılıların ifade özgürlüğü konusunda riyakar bir tavra sahip olduklarını söyledi. Russia Today televizyon kanalına demeç veren Muhammed Merendi, Fransız Charlie Hebdo dergisinin sadece siyasi ve dini merciliğe karşı hakaret etmekle kalmadığını, aynı zamanda İranlılar başta olmak üzere Batı Asya bölgesinde yaşayan milyonlarca kişinin kültür ve mezhebine hakaret etmeye çalıştığını söyledi. Merendi sözlerinin devamında Fransa'da İran'ın huzursuzluklarını destekleyen medya kurumlarının olduğundan da altını çizdi. Siyasi meseleler uzmanı Batılılar açısından özgürlüğün İranlıların bildiği özgürlük kavramından farklı olduğuna değinerek İran ne zaman kendi sesini dünyaya duyurmak istediğinde Fransa ve diğer Batı ülkeleri İran medyalarını boykot etmişler dedi.
İran'ın Beyrut Büyükelçisi Şehit Süleymani'nin düşmanlar için General Süleymani'den daha tehlikeli olduğunu ve onun katillerinin bu konuyu çok iyi bildiklerini söyledi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Mujtaba Amani, Beyrut'un güney banliyölerinde Zafer'in komutanları Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in şehadetinin 3. yıl dönümü anma töreninde Siyonist rejim ve Amerika'nın durumu General Süleymani'nin şehit edilmesinden önceki döneme nazaran daha iyi olmadığını belirtti. Amani, Şehit Süleymani ve Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis ve silah arkadaşlarının direniş ruhunu güçlendirdiğini ve şehadetin bu komutanların en büyük arzusu olduğunu sözlerine ekledi. Lübnan'daki İran Büyükelçisi Şehit Süleymani suikastında düşmanların yenilgiye uğradıkları, çünkü İran İslam Cumhuriyeti'nin direnişin ve Filistin gücünün her geçen gün arttığını belirtti.
Belçika, bu ülkenin bir vatandaşının Tahran'da casusluk da dahil olmak üzere çeşitli suçlamalarla mahkum edilmesinin ardından İran Büyükelçisini çağırdı. Belçika Dışişleri Bakanı Haca Lahbib, Salı günü yaptığı açıklamada Tahran'da bir Belçika vatandaşına 40 yıl hapis ve 74 kırbaç cezası verilmesi nedeniyle İran Büyükelçisini çağırdığını duyurdu. Tahran İslam İnkılabı Mahkemesi'nin verdiği karara göre 1981 doğumlu Bernard'ın oğlu Oliver Van Castel, casusluk dahil 4 suçlamayla mahkemede yargılanmıştır. Düzenlenen iddianameye göre bu Belçika vatandaşı, yabancı istihbarat servisi lehine İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı casusluk yapmak, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı düşman Amerikan hükümetiyle işbirliği yapmak, 500 bin dolar tutarında profesyonel döviz kaçakçılığı ve aynı miktarda kara para aklama suçlarından yargılanmıştır. Verilen karara 20 gün içinde istinaf mahkemesinde itiraz edilebilir.
Dünya Bankası en son raporunda İran'ın ekonomik büyümesini geçen miladi yılda %2,9 olarak belirtirken, İran ekonomisinin 2023'de %2,2 büyüyeceği tahmininde bulundu. İNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Dünya Bankası en yeni raporunda İran ekonomisi 2023'de %2,2 büyüme kaydedeceğini ve 2024 yılında ise %1,9 büyümeyi görebileceğini öngördü. Rapora göre geçen miladi yılda İran'ın ekonomik büyümesi bu yılki dünya ekonomisinin ortalama büyümesine eşitti.
Türkiye'nin Tebriz Başkonsolosu, İran'ın Doğu Azerbaycan sağlık sektörünün kapasitelerine işaretle Türkiye'nin Tebriz ile sağlık turizmi alanında işbirliğini geliştirmek ve genişletmekle ilgilendiğini söyledi. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Türkiye'nin Tebriz Başkonsolosu Çetin Tanır, Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi rektörü ve yöneticileriyle yaptığı ortak toplantıda sağlık turizminin gelişmesi, bu alanın rekabet edebilirliğine bağlıdır ve bu önemli alan iki dost ve komşu ülke olan İran ve Türkiye arasında daha fazla işbirliği için gerekli zemini sağlayacaktır diye kaydetti. Tanır, Türkiye ve Tebriz'deki çeşitli tıp üniversiteleri arasında sağlık, tıp, bilim, eğitim ve araştırma işbirliğinin genişletilmesi ve geliştirilmesi çağrısında bulundu. Türkiye'nin Tebriz Başkonsolosu 2019'dan bu yana yaklaşık 200 öğrencinin İran'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldığını belirterek mezuniyet sonrası Türkiye'ye döndükten sonra öğrencilerin İran'la bilimsel bilgi alışverişinde bulunma, araştırma ve sağlık faaliyetlerini genişletme konusunda bir köprü görevi görecek işbirliğine devam edeceklerini ve bu işbirliklerinin her geçen gün daha da güçlenerek devam edeceğini umduğunu ifade etti.
Tahran'dan sabah haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani ile telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Irak ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede gelecek dönemde ikili ve bölgesel işbirliğinin her alanda daha da güçleneceğine inandığını ifade etti. Irak'ın huzur, istikrar ve toprak bütünlüğüne Türkiye'ninki kadar önem verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın Irak topraklarındaki varlığına son verilmesinin bu ülkenin milli güvenlik menfaatlerinin de gereği olduğunu dile getirdi.
Türkiye medya çevreleri, Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimler öncesinde Suriye ile Türkiye Cumhurbaşkanlarının bir araya gelebileceklerini duyurdu. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Aydınlık Gazetesi yayınladığı bir haberinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı seçimler öncesinde muhtemelen Suriyeli mevkidaşı ile görüşeceğini yazdı. Türkiye Cumhurbaşkanı son sıralarda Suriyeli mevkidaşı ile görüşme olasılığına işaretle Şam ile ilişkileri normalleştirme sürecini hızlandırmak istediğini söyledi. Erdoğan ayrıca yakın gelecekte Türkiye, Rusya ve Suriye Dışişleri Bakanlarının üçlü bir toplantı düzenleyeceğini de duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Batı Asya ve Afrika işlerinden sorumlu özel temsilcisi Mihail Bogdanov daha önce Moskova'nın Türkiye, Rusya ve Suriye Dışişleri Bakanlarıyla üçlü bir toplantı düzenlemeye hazır olduğunu açıklamıştı.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Zengezur Koridoru olayında Moskova'nın üçlü anlaşmasında belirtilenden daha fazla bir talep olduğunu itiraf etti. Tasnim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün bir konuşmasında Bakü'nün Zengezur Koridoru oluşturma konusundaki ısrarına işaretle 2020 Moskova mütabakatı metninde Zengezur Koridoru sözünün geçmediği doğrudur. Ancak Azerbaycan Cumhuriyeti'nin batı bölgeleriyle Nahçıvan bölgesi arasındaki ulaşım bağlantısı olması gerektiği ve bunun hazırlıklarını Ermenistan'ın sağlaması gerektiği açıkça belirtilmiştir, dedi. Aliyev ayrıca jeopolitik ansiklopedisinde Zengezur Koridoru terimini ben yazdırdım ve Moskova üçlü anlaşması metninde bulunmadığını kabul ediyorum, diye ekledi. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yeni yıl münasebetiyle yaptığı konuşmada Ermeniler istese de istemese de Zengezur Koridoru'nun açılacağını söylemişti.
Dağlık Karabağ yetkilileri bu Ermeni bölgesi sakinlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için temel gıda maddelerinde karne sisteminin uygulanacağını duyurdu. Dağlık Karabağ'ı Ermenistan'a bağlayan tek yol olan Laçin geçidinin yaklaşık bir aydır kapatılması ardından bu bölgede bazı gıda maddelerinin bulunmaması nedeniyle bazı temel gıda maddelerinin satışını sınırlamış ve karne sisteminin uygulanmasına neden olmuştur. Karabağ'daki gıda depolarının neredeyse boş olduğu ve çoğu dükkanlarının mevcut durumda sadece süt ürünleri ve ekmek sattığı söyleniyor.
İran'da Filistin İslami Cihat Hareketi temsilcisi, hali hazırda İslam ümmetini tehdit eden en tehlikeli hareket, savaşımız gereken Siyonizm'dir, dedi. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Nasır Ebu Şerif, Güney Horasan'da Veli-i Fakih'in temsilcisinin katılımıyla düzenlenen Şehit el-Kudüs'ün analitik, açıklayıcı ve bastiriti konferansında şöyle konuştu. İslam dünyasını tehdit eden en büyük tehlike, amacı insan toplumlarında ahlaki yozlaşma yaratmak olan modern liberalizmdir ve bunun son işareti neoliberalizmin eşcinselliği savunmasıdır ki dünyadaki tüm ilahi dinler bu sapıklığı reddediyor ve İran İslam Cumhuriyeti bu basılı projeye karşı olduğunu net olarak belirtmiştir. Ebu Şerif, Şehit Hac Kasım Süleymani'nin İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı ve İslam İnkılabı'nın Risaletinin elçisi olduğuna dikkat çekerek, İslam devriminin amacı Siyonist projeye karşı mücadele etmektir ve Hac Kasım bu mücadelede değerli bir rol oynadı ve Filistin halkı bunu biliyor, dedi. Ebu Şerif Şehit Hac Kasım Süleymani'nin İran İslam İnkılabı Mektebi'nden alındığını ve başından beri İmam Hümeyni'nin ve ardından İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin ekolünün bir parçası olduğunda sözlerini ekledi.
İslam İşbirliği Teşkilatı Cidde'de aşırılık yanlısı Siyonistler tarafından Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısızlığın soruşturulması için bir toplantı düzenleyerek Siyonist rejimin İç Güvenlik Bakanlığı'nın boykot edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Sputnik Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İslam İşbirliği Teşkilatı dün yayınladığı bildiride yeni Siyonist rejimin kabinesinin aşırı sağcı bakanı Itmar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya yönelik son saldırısını ve bu kutsal yere yapılan saygısızlığı kınadı. İslam İşbirliği Teşkilatı ayrıca Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden saygısızlığın sonuçları konusunda uyarıda bulunarak bu eylemin dünyadaki Müslümanların duygularını zedeleyen ciddi bir provokasyon olduğunu ve uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararlarının ihlali olduğunu bildirdi. İslam İşbirliği Teşkilatı, provokatif eylemin ardından yaşanan olaylardan Siyonist rejimi sorumlu tutarak Güvenlik Konseyi'nden Siyonistlerin gerilimi tırmandırmasını caydırmak, kınamak ve durdurmak için derhal harekete geçmesini istedi.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Birleşik Arap Emirlikleri hükümetinin sözde Holokast'ı ülkenin ders müfredatına dahil etme kararını kınadı. Filistin El-Yom kanalının bildirdiğine göre Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Washington'daki Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği'nin bu ülkenin eğitim programlarına Holokast ile ilgili materyaller eklendiği duyurusunu kınayarak bu eylemi Siyonist anlatıyı ve bu gibi kültürel normalleşmeyi destekleme amaçlı olarak değerlendirdi.
Irak El-Fetih Koalisyonu Başkanı Hadi El-Ameri, bu ülkede dolar kurundaki artışın Washington'dan ekonomik açıdan bağımsız olmamasından kaynaklandığına işaretle, doların Amerikalıların milletleri aç tutma silahı olduğunu vurguladı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre El-Ameri, salı akşamı saatlerinde Paris'in Bağdat Büyükelçisi Eric Chevalier ile yaptığı görüşmede, Irak Merkez Bankası'nın dolar rezervlerinin Amerika Merkez Bankası'nda olduğu için Irak'ın ekonomik bağımsızlığı yoktur dedi.
Yemen'deki Amerikan elçisi Suudi yetkililerle Yemen'i kuzey ve güney olarak ikiye ayırma konusunda anlaştı. El Haber El Yemeni internet portalının bildirdiğine göre Suudi Arabistan'ın Yemen'e düzenlediği saldırının destekçilerinden biri olan Amerika'nın Yemen temsilcisi Riyad'da yaptığı ziyarette Suudi yetkililerle Yemen'in kuzey ve güney olarak ikiye bölünmesi konusunda anlaşmaya vardı.
Ve son haberimiz, Yunanistan monarşinin kaldırılmasından önceki son kralı 2. Konstantin salı günü 82 yaşında Atina'da öldü.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla sürüyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Amerika'nın Bercam konusundaki çelişkili tutumu hakkında. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, 9 Ocak Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında eski Amerika Başkanı Donald Trump'ın Berjam nükleer anlaşmadan tek taraflı çıkışının son yıllarda Washington'ın dış siyasetteki en büyük stratejik hatası olarak değerlendirdi. Price, Trump hükümetinin İran nükleer meselesine karşı siyasetlerini eleştirerek, Joe Biden hükümetinin Berjam'dan çekilmeye dair eski hükümetin kararının son yıllarda dış siyasetteki en büyük stratejik hata olarak bildiğini söyledi. Price ayrıca Trump'ın İran'a karşı maksimum baskı siyasetini eleştirerek şöyle konuştu. Bu eylem açıkça işe yaramadı. Tarihin bize öğrettiğine göre ekonomik baskı diğer ortaklar ve müttefiklerle koordineli olunca en fazla etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Bu yüzden Avrupalı müttefikler ve ortaklarla özellikle de Avrupa Troikası'yla işbirliğine değer veriyoruz. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Washington'un Berjam nükleer anlaşmasından çekilmesinin en büyük hatası olduğunu itiraf etmesine rağmen Beyaz Saray'ın nükleer anlaşma konusunda çelişkili davrandığını gösteren konu, Viyana müzakerelerinden vazgeçme konusunda ısrarcı olmalarıdır. Bu bağlamda yine Ned Price 4 Ocak Çarşamba günkü basın açıklamasında Bercam'ı canlandırma müzakerelerinin durduğunun altını çizerek, İran'dan protestocuların bastırılması dikkate alınarak hali hazırda Joe Biden hükümetinin ilgi odağı İran halkına destek konusuna yoğunlaşmıştır dedi. Price ilginç bir iddiada bulunarak şöyle devam etti. Geçen Eylül ayında Bercam'ı canlandırma anlaşması hazır ve imzalanabilecekti. Fakat İranlı taraf maddelerini kabul etmek ve nihai imzayı atmaktan sakındı ve buna dayalı olarak geçen son aylarda Bercam, Birleşik Devletler'in gündeminden çıktı ve biz hali hazırda tüm çalışmalarımızı İran halkının küresel haklarına destek ve İran ile Rusya'nın gelişmekte olan askeri ilişkisiyle mücadeleye odaklanmışız.
Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesinin yanlış olduğunun vurgulanması ve diğer yandan Viyana müzakerelerinin durması konusunda topu İran'ın sahasına atarken Bercam'ın Amerika'nın gündeminde ve önceliğine olmadığının açıklanması Biden hükümetinin bu konudaki çelişkili tutumunu gösteriyor. Amerika Başkanı Biden ve hükümetinin üst düzey yetkililerinin Bercam nükleer anlaşmasının korunması ve sözde canlandırılma çalışmalarına mükerrer vurgu yapmalarına rağmen İran'da son olayların yaşanması ile Washington Avrupalı ortaklarının yanında bu olayları İslam Cumhuriyeti nizamını zayıflatmak için eşsiz bir fırsat sanarak İslam Cumhuriyeti'nin yıkılmakta olduğu gibi boş bir hayale kapıldılar. Bu yüzden Viyana müzakerelerinin devamı için hiçbir çalışmada bulunmazken, üstelik tüm dikkatini İranlı isyancılar ve kargaşacılara destek üzerine odaklayarak olayların ateşini daha da alevlendirmeye çalıştılar. Aslında Biden hükümeti bir yandan Bercam konusunda İran'a karşı diplomasi iddiasında bulunurken ve de Tahran'la dolaylı yollardan mesajlaşıp direkt görüşmeler konusunda ısrarcı olurken İran'ın iç işlerine karışıp isyancıları teşvik ediyor. Bu çabalar ise büyük bir fiyasko ile yenilgiye uğradı. Nitekim Amerika Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, Aralık 2022'nin başlarında İran'daki kargaşalara işaretle İran İslam Cumhuriyeti'nin bu konuyu kendi istikrarı için bir tehdit görmediğini belirtti. Fakat önemli ve aynı zamanda ilginç olan konu ise Biden yönetiminin Bercam'dan çekilmesinin hata olduğunu itiraf etmesine rağmen hala Trump'ın yenilgiye uğramış olan maksimum baskı savaşını yoğun bir şekilde hala sürdürmesi ve yaptırımları kaldırma müzakerelerini bir kenara bırakarak kendi boş hedeflerine ulaşmak için İran'daki olaylara kapsamlı destek sağlamasıdır. Washington hala Tahran üzerindeki baskıyı artırmak ve iç işlerine müdahaleyi artırmakla yanlış ve hayali hedeflerine ulaşabileceğini sanıyor. Halbuki İran'ın azami direniş politikası üzerinde durması, Amerika'nın yaptırım politikasının başarısız olmasına ve İran'a yönelik tekrarlanan başarısızlıklarına neden olmuştur.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz gerçeklerin açıklanması, düşman komplolarına karşı mücadele yolu olması ile ilgili. Düşmanların İran'a karşı medya ve propaganda savaşı yıllardır devam etmesine rağmen, şimdi ekonomik ve siyasi baskıların yoğunlaşmasıyla İran aleyhindeki propaganda da artmış durumda. Ve İslam İnkılabı rehberi bunu kötü niyetlilerin planlarının başında saymıştır. İran'ın bazı kentlerinde son zamanlarda yaşanan huzursuzluklarda İslam İnkılabı düşmanları Amerika ve İngiltere'de Arabistan'ın mali destekleriyle düşünce odaları, medya ve propaganda savaşları başlatarak şüphe uyandırmak, yalan haber yaymak ve kamuoyunu saptırmaya çalıştılar. Bu eylemler ayrıca İran'a karşı psikolojik savaşın günümüzde daha da derinleşerek bilişsel savaş boyutuna ulaştığını gösteriyor. Bilişsel savaş, insanların zihinsel algılarının yönetimi yoluyla normları, değerleri, inançları ve davranışları değiştirerek toplumun genelinin ve hedef toplumun seçkinlerinin bilişini hedef almak demektir. Bu tür savaş, daha gelişmiş, ilerlemiş, daha derin ve daha geniş bir psikolojik savaş biçimidir. Aslında düşman, bilişsel savaşta halkı geleceğe ümitsiz, resmi kurumlara kötümser ve kamu kaderi hakkında umursamaz olmasına çalışıyor. Batılı ülkeler, bölgesel müttefikleriyle son aylarda İran'a karşı hibrit ve kapsamlı bir bilişsel savaş başlatarak, İran'a çok ağır psikolojik ve propaganda eylemleri dayatarak, İran toplumunda umutsuzluğu ve karamsarlığı yoğunlaştırarak huzursuzluk ve isyanları kışkırtmaya çalıştılar ve böylece yaptırımları arttırmak, ülkenin ilerlemesini engellemek ve İslam Cumhuriyeti sistemini zayıflatmak gibi hedeflere bu şekilde ulaşmaya çalıştılar. Buna dayanarak halka ülkenin ekonomik ve siyasi durumundan karanlık ve olumsuz bir görüntü sunmak, ihtilaflar oluşturmak ve farklı insan gruplarını nizam ve devrimci kurumlarla karşı karşıya getirmek, sivil itaatsizliğe zemin hazırlamak, kaos ve isyan yaratmak, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yürütülen propaganda ve medya savaşında düşmanların gerçekleştirdiği eylemlerden bazılarıdır.
Medya uzmanı ve aktivist Mehdi Horsen bu bağlamda şöyle diyor. Psikolojik bilgi ve medya savaşı ayrıca kültürel NATO düşmanının yumuşak devirmeye ulaşmak için kullandığı en önemli yöntemlerden biridir. Nitekim İslam Cumhuriyeti nizamına karşı yumuşak savaş yoluyla hedeflerini telkin etmeye çalışan ülkelerin siyasi birimleri medya çağrıları ile birlikte bu araç ve yöntemlerin birleşimi ile sahaya çıkıyorlar. Hiç şüphesiz düşmanların söz konusu komploları ve entrikaların etkisiz hale getirmek için en etkili yöntemlerden biri toplumdaki gerçekleri açıklamaktır. Yaşanan olaylar hakkında açıklama yapmak toplumun değerlerindeki herhangi bir sapma ve çarpıtma ile başa çıkmak için en önemli yöntemlerden biridir. Bu yüzden İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi çeşitli dönemlerde ve defalarca bu önemli konuyu vurgulamıştır. İslam İnkılabı rehberi geçtiğimiz pazartesi günü Hicri Şemsi 19 Dey tarihinde Kum halkının şanlı kıyamının yıl dönümünde bir kez daha bu önemli konunun altını önemle çizerek şöyle buyurdu. Kötü niyetlilerin planlarının başında reklam ve kendi tabirleriyle propagandadır ki onun çaresi inisiyatif ve yenilikçilikle çeşitli dillerden çeşitli dillerden gerçeklerin doğru açıklanmasıdır. Zira gençlerin düşüncesini etkileyen vesveseli propagandaların çaresi cop değil açıklama ve aydınlatmadır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 21 Dey 1401, Hicri Kamede 18 Cemadüsani 1444 ve Miladi 11 Ocak 2023 Çarşamba. ...11 yıl önce bugün Hicri Şemsi 21 Dey 1390'da İran'ın nükte bilimcisi Mustafa Ahmedi Ruşen soykırımcı rejim İsrail unsurlarınca teröre kurban edildi. İran'ın barışçı nükte programının 4. şehidi sayılan Mustafa Ahmedi Ruşen, Hicri Şemsi 1358'de İran'ın batısındaki Hemedan'ın yakınındaki bir köyde dünyaya geldi ve ilk ve orta öğrenimini bitirdikten sonra üniversiteden kimya dalından mezun oldu. Mustafa Ahmet Ruşen iş yerine gittiği bir sırada suikasta uğradı ve nihayet araba şoförüyle birlikte şehit edildi. Bir süre sonra İranlı nükleer bilimcileri şehit eden terör çetesi yakalandı ve bu çete unsurları soykırımcı İsrail rejimine bağlı oldukları, bu rejim ile bağlantı içinde olduklarını ve bu rejime bağlı piyonlarından eğitim aldıklarını itiraf ettiler. ...66 yıl önce bugün Hicri Şems'i 21'de 1335'te İranlı ünlü coğrafyacı ve araştırmacı Üstad Ebu'l-Kasım Sahab vefat etti. Hicri Şems'i 1266'da Tefreş kentinde dünyaya gelen Sahab, gençliğinde kendi döneminin önde gelen hocalarından dersler aldı. Arapça, Fransızca, İngilizce ve Almancayı çok iyi bilen Üstad Sahab birçok eser kaleme aldı. ...22 yıl önce bugün Hicri Şems'i 21'de 1379'da mücadeleci alim Ayetullah Muhammed Mehdi Şemseddin vefat etti. Hicri Şems'i 1312'de Kutsal Necef-i Şerif'te Lübnan'da bir ailede dünyaya gelen Ayetullah Muhammed Mehdi Şemseddin ilk öğrenimini bitirdikten sonra dini ilimleri kendi dönemindeki alimlerin nezdinde öğrendi. 36 yaşında Lübnan halkına hizmet etmek için ülkeye giden Ayetullah Muhammed Mehdi Şemseddin, Hicri Şems'i 1354'te Lübnan Şiirleri Yüksek Meclisi Başkan Yardımcısı oldu. ...425 yıl önce bugün 18 Cemadüshane 1019'da ünlü fakih, mütekellim ve alim Gazi Seyyid Nurullah Şüşleri vefat etti. Hicri Kameri 956'da İran'ın güneybatısındaki Şüşler'de dünyaya giren Nurullah Şüşleri Hicri Kameri 993'te tebliğ için Hindistan'a gitti. Liyakatlı ve adil olmasından dolayı Lahur'da kadılık yaptı. Ekber Şah Timuri'nin ölümünden sonra Gazi Şüşeri'nin muhalifleri onu halife olan Cihangir Şah nezdinde Gazi'yi kötülediler ve Şii olduğu bahanesiyle bu alemi şehit ettiler. ...163 yıl önce bugün Hicri Kameri 18 Cemadüshane 1281'de İslam dünyasının önde gelen fakih, düşünür ve alim Şeyh Murtaza Ansari, Irak'ın Necef kentinde vefat etti. İran'ın güneyindeki Desfur kentinde Hicri Kameri 1214'te dünyaya gelen Şeyh Murtaza Ansari ilk eğitimini bitirdikten sonra babasıyla birlikte Irak'a gitti ve Kerbela ve Necef'teki din ilimler hafızalarında o dönemin ünlü alimlerin nezdinde feyz aldı ve din eğitimini tamamladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet
2023 seçimlerinde Emek ve Özgürlük İttifakı'nın stratejisi, yoksulluğa ve tek adama karşı.
Karar
Basın özgürlüğünde gidişat baş aşağı.
Yeni Asya.
Bazı ilaçların muadili bile yok.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara 9 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde Altılı Masa İstişare ve Müzakere başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş amacıyla geçtiğimiz yıl 12 Şubat'ta başlayan ve programları farklı olan 6 siyasi partinin demokrasi ve adalet ortak paydasında birleşerek toplantılarının 10.sü 10 saat sürdü. 11. toplantı 26 Ocak'ta yapılacak. Geçiş süreci yol haritası 30 Ocak'ta açıklanacak. Ortak adayla ilgili bir komisyon çalışmalara başladı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Altılı Masa 28 Şubat'ta 6 genel başkan imzaladı. Güçlendirilmiş parlamenter sistem mütabakatı ile yola çıkarken 10 toplantıda güçlendirilmiş parlamenter sistem GSP'ye geçiş için komisyonlar oluşturuldu ve geçtiğimiz ay anayasa değişikliği önerisini sundu. 30 Ocak'ta hükümet programı da denilebilecek yol haritasını açıklayacak. Tek başına birbirinden farklı 6 partinin Türkiye'nin uzun zamandır unuttuğu müzakere ve uzlaşı kültürünü tekrar canlandırması açısından bir araya gelmesi umut verdi. Altılı Masa çalışmalarını yürütürken Cumhur İttifakı'nın bir aday merakı başladı. Altılı Masa adaydan önce GPS'ye geçiş için yol haritasını, hükümet programını, Cumhurbaşkanı adayının seçildikten sonra nasıl bir yol izleyeceğini ortaya koyulmasının daha önemli olduğunu düşünerek doğrusu da buydu, çalışmalarını toplantıdan bir gün sonra Altılı Masa'da yer alacak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlar her stratejik kararda Cumhurbaşkanı kadar imza yetkisine sahip olacak sözleri etrafından iktidar partisi kanadından bir tartışma başlatıldı. Altı lider Türkiye'yi yönetecek bir cumhurbaşkanı adayı değil, altı lideri idare edecek bir özel kalem müdürü arıyor diyen bakan mı ararsınız? Bunun bir siyasi darbe olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı baş danışmanı mı ararsınız? Belli ki altılı masanın genel başkanları demokrasiden muaf bir oligarşik yapı hayal ediyor diyen AKP genel başkan yardımcısı mı ararsınız? Altılı masa fiyasko, tam bir vesayet sistemi vaat ediyorlar diyen mi ararsınız? Genel başkan vekilinden yandaş medya mensuplarına kadar bu ifadeye öyle kulp taktılar ki meseleyi anlamadıklarını ortaya koydular. Bunu söyleyenler sistemin hatalarını zaman zaman görselerdi, bu birlikteliği anlamaları beklenmezdi. Çünkü onlar 4,5 yıldır devam eden Türkiye tipi partili cumhurbaşkanı hükümet sistemine öyle alışmışlardı ki, bir tek kişinin mecliste 600 vekilin çıkardığı kanundan çok karar ve kararname çıkardığını, bir bakanın istifa dahi edemeyip af istemek durumunda kaldığını, bir ilde yangını incelemek isteyen bir bakanın talimat beklediği, en alt seviyede bir memur atamasından yüksek yargı gibi kurumlara bir kişinin atama yapması onlara normal geliyor.
Remzi Özdemir 9 Ocak tarihli Yeni Çağ gazetesinde bir istifanın düşündürdükleri başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Geçen hafta bir bankanın teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcısı istifa etti. İstifa eden yöneticinin bankası bana göre Türkiye'nin en iyi bankalarından. Her zaman söylerim en kalifiye ve yetişmiş personel bu bankadadır diye. Sermaye yapısı çok güçlü. Kârı ise en iyi 3 banka arasında yer alıyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Buraya kadar her şey güzel. Bu kadar güçlü ve iyi bankanın genel müdür yardımcısının istifası neden önemli ve neden bu konuyu ele alalım? Önce bu bankanın dijitale en fazla yatırım yaptığını aldığı ödüllerden biliyoruz. Her yıl birkaç ödül alıyor. Kendisini dijitalin bankası olarak nitelendiriyor. Gelin görün ki bu dijital ödüllü banka birkaç kez bankacılık tarihine geçen dijital kıyamet yaşadı. Bir iki gün kepen kapattı adeta. Resmen dükkanı kapattılar. Kartlar, postlar hiçbir şey çalışmadı. Sonra geçen yıl bayram öncesi büyük bir kıyamet yaşadı. Banka sadece bir iki satırlık Twitter ve sonrası da basın açıklaması yaptı. Aradan yıllar ve son olayın üzerinden aylar geçti. Bu dijitalin bankasında ne oldu? Milyonlarca müşterisi olan bankada sistem neden bu kadar kolay çöktü bilmiyoruz. Oysa halka açık bir banka ve en azından müşterilerini hesaba almıyorsa da küçük ortaklarına sorun hakkında bilgi verebilirdi. İşte o bankanın teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcısı da gitti. Daha önce de 15 yıllık kurumsal iletişim yöneticisi gitmişti. Sonra da 15 yıllık iletişim ajanı. Dijital kıyametin faturasını herkes ödedi. Sadece bankanın CEO'su kaldı. Hani siyasette derler ya, başbakan iyi çevresi kötü. Onun gibi bir şey oldu. Herkes kötü, CEO iyi. Günlerce camdan kulenin tepesinde oturup iki kelime açıklama yapmayan ve ardından geçen onca zamana rağmen bu kıyametin neden koptuğu ve bir daha olmaması için alınan tedbirleri anlatmayan en üst düzey yönetici halen koltuğunda oturuyor ve alt kademelerin bir bir istifasını alıyor. Bu CEO acaba dijitalde dünyanın en iyisi olan Türk bankacılık sistemine ne kadar zarar verdiğini düşündü mü? Ya kendi markasına verdiği zararlar? Acaba bu bankanın iletişim ve kurumsalı Twitter'de TT olduklarını ona bildiriyorlar mı? Tüm bu olaylardan kendisinin hiç mi sorumluluğu yok acaba? Söylenecek fazla bir söz yok. Faturayı hep alt kadroya kesme kültürü Türkiye'de her alanda var. O halde Sayın CEO'ya buradan şunu söylemek istiyorum. Siz iyisiniz, çevreniz kötü. Merak ettiğim bir şey var. Bu CEO'nun şoförü ve asistanı de dijital kıyametin sorumluluğunu alıp istifa edecek mi?
Tahran Radyosu.
Aziz Karaca 9 Ocak tarihli Yeni Mesaj gazetesinde 25 milyon haciz dosyası başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Memleketin dört bir yanına yağmur yerine, kar yerine haciz dosyası yağıyor. Vatandaşın kapısını çalan haciz dosyaları milyon milyon artıyor. İktidar cenahından gelen rivayetlere bakarsanız, yapılan açıklamalara kulak verirseniz, ekonomi müthiş büyümektedir ama ne hikmetse ekonomisi büyüyen ülkenin vatandaşları günden güne borç batağına batmakta ve haciz dosyaları kabarmaktadır diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ekonomi büyüyor ama vatandaş küçülüyor. Ekonomi büyüyor fakat vatandaşın cebi cepkeni delik deşik. Vatandaşın imkanı olsa, ödemeye gücü yetse, niçin haciz dosyasının kapısını çalmasını beklesin? Ülke ekonomisinin büyümesi kime, kimlere yansıyor? Toplam gelir kimlerin kasalarına akıtılıyor ki vatandaşa bir damla düşmüyor? Kimileri denize rahat girebilmek için milyon dolarlara yatlar satın alıyor, geniş kitleler ise çocuklarına süt ve yumurta alabilmek için kılı kırk yarıyor. 25 milyon haciz dosyası ne demek? Neredeyse ülkedeki her aile başına bir dosya düşüyor. Bazı illerde ve ilçelerde mezar tapularına dahi haciz ihbarları gitti. Dilden dile dolaşmaktadır. Mezar tapularına haciz haberleri kulağıma çalınınca gayri ihtiyari Aşık Serdari'nin "Nesini söyleyeyim canım efendim" diye başlayan meşhur şiirini hatırladım. Sivas Şarkışlığa doğumlu ve 18 yüzyıl halk aşıklarından olan Serdari'nin söz konusu şiiri bazı antolojilerde 13 kıta olarak yer almaktadır. Ama bugün 3-4 kıtası çeşitli ses sanatçıları ve gruplar tarafından seslendirilmekte ve güncelliğini hiç kaybetmemiş bir deyiş olarak kitleler tarafından dinlenmektedir. Şair, "Padişah sikkesi selam vermiyor, kefensiz kalacak ölümüz bizim" diyerek kendi yaşadığı devrin sıkıntılarını ve geçim darlığını anlatmış ama sanki günümüzdeki bir kişiye tam 9 kişiye bir pul şeklindeki gelir dağılımındaki adaletsizliği de işaret etmiştir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsfüde Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsfüde Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsfüde kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'de baraj projeleri ve bölge nehirlerinin kuruma endişesi.
Değerli dinleyiciler, son 10 yıllarda Türkiye'nin doğu ve güneydoğusundaki baraj projeleri komşu ülkelerle ortak su kaynaklarındaki payların değişmesine ve çevre sorunlarına sebep oluyor.
Bununla birlikte bölge ülkelerinde endişeler artıyor. Bu konuda hazırladığımız sohbetimizi dinliyorsunuz.
Bin yıllardan beri çağlayan sular bölge dağlarından akıyor ve farklı ülkelerde büyük nehirler oluşturuyor. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan halkların yaşam ve geçimi bu sulara bağlı olarak geçiyor. Halkların ailede günlük tüketim ayrıca tarım ve sanayide kullandıkları su ise aynı kaynaklardan sağlanıyor. Fakat bazı ülkeler su krizini suistimal ederek dağlardan akan suları kendi topraklarında kullanmak suretiyle diğer ülkelerde, köy ve kentlerde birçok ailenin yaşamı ve geçiminin bağlı olduğu söz konusu tatlı suyun akışını engelliyorlar. Bu konu bazı halklar için bazı sorunlar oluşturuyor ve onların normal yaşamında birçok soruna sebep oluyor.
Türkiye, Batı Asya'nın dağlık bölgesinde bulunan Dicle, Fırat, Aras ve Ervandrud gibi önemli nehirlerin kaynağı olan bir ülkedir. Bu nehirler bölgede, kentlerde ve köylerde yaşayanların sanayi ve tarım alanında ihtiyaç duydukları suyu temin ediyorlar. Son yıllarda dünya çapında su krizi önemli bir mesele olarak gündeme taşınırken, Türkiye yetkilileri tek yanlı olarak çeşitli nehirler üzerinde bazı barajlar inşa etmeye başladılar. Türkiye devlet adamları Dicle, Fırat, Aras ve Ervandrud'a akan suları aktarma yerine onların tüm suyunu kaynağından itibaren Türkiye içinde kullanmaya karar verdiler.
Yağışların azalması ayrıca son yıllarda Türkiye tarafından Dicle ve Fırat nehirleri üzerinde inşa edilen muazzam barajlar Irak'ta su sorunu yaşanmasına sebep oluyor. Türkiye Güneydoğu Anadolu Projesi GAP kapsamında 22 baraj ve 19 su projesinin Dicle ve Fırat'ın üst kısmında gerçekleştirmekte, bu nehirlerin Aralık tarafında Suriye ve Irak'taki su payını önemli ölçüde azaltmıştır. Örneğin Fırat Nehri üzerinde ve GAP projesi kapsamındaki en büyük barajı ve dünyanın en büyük 4. barajı olan Atatürk Barajı toplam 48,7 milyar metreküp suyu depolama hacmi vardır.
Bağdat yönetimi defalarca yaptığı uyarılarda Dicle ve Fırat uluslararası nehirlerin su sorununun Türkiye ile çözülmemesi halinde Irak'ta yoğun yaşanacak olan su krizi bu ülkede tarım arazileri ve halkının içme suyunun en az %54'ünü olumsuz etkileyeceğini belirtmiştir. Unutmamak gerekir ki Türkiye'de Doğu Anadolu dağlarından kaynaklanan Dicle ve Fırat nehirleri Irak ve Suriye'de 2800 kilometre yol kat etmenin ardından Fars Körfezi'ne akıyorlar.
Irak ve Suriye her iki ülkenin su hakkı konusunda koordineli bir tutum sergilemek üzere ortak toplantıda anlaşmaya vardılar. Fakat Ankara yetkileri Irak ve Suriye yetkililerinin itirazlarına aldırmaması ardından yine iki ülke yetkilileri geçen Ekim ayında Şam'da düzenledikleri ortak oturumda uluslararası su araştırma programının başlaması ve ilgili konularla ilgili olarak bu konudaki endişelerini dile getirdi. Söz konusu oturumda Irak Su Kaynakları Bakanlığı yaptığı açıklamada arzu edilen sonuçlara ulaşmak için ortak işbirliğinin devam edeceğini ve su azaltımı ve iklim değişikliği gölgesi altında su haklarını elde etmek için iki ülkenin tutumlarının koordinasyonu ve entegrasyonunu vurgulayarak ortak işbirlikleri iki ülkenin su taleplerine yerine getirirken halkların refahını garanti ettiğini duyurdu.
Şam ve Bağdat, Türkiye devletini Dicle ve Fırat sularını azaltmakla suçlayarak Türkiye'nin son eyleminin iki ülkenin su hakkı üzerinde telafisi imkansız, olumsuz etkiler bırakacağını duyurdular. Suriye ve Irak yetkilileri bundan önce de defalarca Ankara'nın söz konusu iki nehir üzerinde gelişigüzel baraj inşaatı ve yanlış su politikaları ve dolayısıyla ülkelerine su girişinin azaltılması sonucu yaşanacak kuraklık ve iklim değişikliği hakkında uyarıda bulundular.
İran İslam Cumhuriyeti Türkiye tarafından Aras Nehri üzerinde baraj inşaatının kabul edilemez olduğunu belirtiyor. İran ve Ermenistan Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu 17. toplantısı ardından İran İslam Cumhuriyeti Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabyan muhabirlere açıklamada bulunarak Türkiye devletinin baraj inşaatı girişimlerinin Aras Nehri Havza ülkeleriyle uyumlu olmadığını söyledi. Mehrabyan açıklamasının devamında şöyle dedi: Aras Nehri Havzası tüm ülkeler baraj inşaatı ve bu nehir suyunu kullanmada uyumlu çalışmaları gerekir. Bu yüzden Türkiye'nin çeşitli barajlar inşa etme alanındaki tek yanlı girişimleri Aras Nehri için tehlikeli olabilir.
Tahran yetkilileri bu bağlamdaki endişelerini defalarca Ankara'ya bildirmiştir. İki taraf yetkilileri ayrıca birçok oturum ve konferansa düzenlediler. Türkiye yetkilileri her zaman İranlı yetkililere bölge halkları ve devletlerinin endişelerini gidermek için gerekli girişimlerde bulunabilecekleri konusunda güvence verdiler. İran İslam Cumhuriyeti de Aras Nehri kıyı ülkelerinin bu konuyu paylaşmaları ve ortak su kaynaklarını adil ve mantıklı şekilde kullanma konusunu her zaman vurgulamıştır.
İran, Irak ve Suriye'nin Ankara Devleti'nin baraj inşaat siyasetine yönelik itirazları Aras Nehri kıyısındaki bazı ülkeler, örneğin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ankara'nın bu siyasetine sessiz kaldıkları ve Türkiye'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kardeşi olduğu için gelecekte bu ülkenin Müslüman halkı için sorun oluşmayacağını düşünüyorlar. Uzmanlar Azeri yetkililerinin bu tutumunun Azerbaycan Cumhuriyeti Müslüman halkı ve Aras bölgesindeki diğer halklar ve devletleri bir ihanet olarak değerlendiriyorlar. Hiç şüphesiz Ankara'nın hesapsız baraj inşaatından gelecekte de ciddi hasarlar gören ülkelerinden biri kesinlikle Azerbaycan Cumhuriyeti olacaktır.
Ankara hükümetinin son yıllarda uyguladığı sağlıksız baraj inşaat politikaları bölgedeki diğer halklardan daha çok Türkiye halkına zarar veriyor. Ankara resmi kurumlarının yayınladığı raporlara göre İstanbul ve Bursa barajlarının kapasitesinin önemli bir kısmı boş. Öyle ki İstanbul'un sadece 4 aylık, Bursa'nın ise sadece 2 aylık suyu olduğu ifade ediliyor. Aynı zamanda Türkiye Devleti'nin baraj inşaat politikası Türkiye'yi ciddi şekilde kuraklık ve su kriziyle karşı karşıya getirmiştir. Bu kadar kısa bir haber birçok kişiye tuhaf gelebilir. Zira son yıllarda Türkiye hesapsızca baraj inşaatları ve tekelci politikalarıyla Irak ve Suriye'deki kuraklığın ve su sıkıntısının en önemli nedeni haline geldi.
Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Coğrafya Bölüm Başkanı Doçent Doktor Adnan Alkan, Van Gölü hakkında yaptığı uyarıda şöyle diyor. Sıcaklık artışı çok ciddi ve tehlikeli bir olgudur. Van Gölü'nde son yıllarda 61 milyon metreküpten fazla su buharlaştı. Tarımsal sondaj, kuraklık ve ısınma nedeniyle Türkiye'de büyük bir su kriziyle karşı karşıya. Arin Gölü'nün önemine de değinen Doçent Doktor Alkan, Arin Gölü, Van Gölü'nün kuzeybatısında yer alan yaklaşık 14 kilometre kareye sahip bir göl. Burası Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından birisidir. Özellikle kuş çeşitliliği, aşısından kuşların üreme sahası, aynı zamanda kuşların göç yolları üzerinde de yer alıyor. Biyolojik çeşitliliği açısından su potansiyeli ve kuşluları açısından özel ve önemli bir saha diye konuştu.
Son zamanlarda gölde görülen çekilme ile ilgili olarak Doçent Doktor Alkan şunları söyledi. Maalesef son zamanlarda göl seviyesinde önemli bir çekilme söz konusu. Bunun temel sebebini aşırı sıcaklığa ve kuraklığa bağlamak mümkün. Ama tek başına bu sebep değil. Bunun yanında son yıllarda bölgede artan tarım faaliyetleri tarımsal sulamaya olan ihtiyacı doğurmuş. Bu da daha çok yeraltı suyunun kullanımına neden oluyor. Sondajda tarımsal su kullanılması maalesef gölde de su çekilmesine neden olabiliyor. Ülke olarak bütün sulak alanlarımız ve tatlı su kaynaklarımız maalesef tehlike altındadır. Özellikle küresel ısınmadan dolayı çok fazla etkilenen göller var. Bu bölgelerden biri de Van Gölü Havzası ve Doğu Anadolu bölgesidir. Önceki yıllarla kıyasladığımız zaman mutlak anlamda yağış azlığı söz konusu. Bazı yerlerde %50'den fazla bir düşüş söz konusudur. Bu da maalesef beraberinde bu sulak alanların yok olmasına neden olabiliyor.
Türkiye'de su sorunları hakkında şöyle denilebilir. Türkiye'de barajlar farklı amaçlarla inşa edilmektedir. Türk barajlarının görevlerindeki bölünme ve farklılıklara bakıldığında Türk barajlarındaki boş kapasitelerin durumu çok ciddidir. Örneğin hidroelektrik enerji kullanımına yönelik 145 barajda su doldurma faktörü %33,8'dir. Sulama amaçlı 298 barajda barajların su doluluk oranı %25,3 olarak bildirilmiştir. İçme suyu sağlama görevindeki 106 barajda doluluk oranı %28,1 olarak açıklandı. Göller hariç içme suyu, sulama ve enerji amaçlı 422 depodaki su miktarı %32,2 olarak kaydedildi. Bu istatistiklerin açıklanması Türk hükümetinin baraj yapım politikalarının sadece bölge milletlerine değil Türk halkına da ciddi zararlar verdiğini göstermektedir.
Bölge milletlerinin sorunları alanında Suriye ve Irak'ın büyük bir bölümünün kuraklığından kaynaklanan sorunlar da göz ardı edilmemelidir. Türkiye'nin gelişigüzel baraj inşa etmesinden sonra her yıl kurak mevsimde ve yılın sıcak aylarında toz bulutları bölgedeki Müslüman halklar için ciddi sorunlar oluşturuyor. Geçen yıl İran'ın tüm toprakları Fars Körfezi boyunca Arap ülkelerinin neden olduğu tozdan etkilendi. Bu bağlamda tozdan zarar gören ülkeler listesinde Suriye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve hatta Türkiye'yi de eklemek gerekiyor. Buna rağmen Türk hükümeti bu sorunlara aldırış etmiyor ve ilkesiz cevaplar veriyor.
Tahran Radyosu.
Kum ve toz bulutları ile su krizinin yaşandığı İran'dan Türkiye'ye yapılan eleştiriler 2017'den beri ciddi oranda artmıştır. 2017 yılında Uluslararası Kum ve Toz Fırtınaları ile Mücadele Konferansı'nda konuşan İran'ın eski Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani isim vermeden Türkiye'yi hedef almış. Komşu bir ülkede 22 büyük baraj inşa projesi devam ediyor. Bunun Dicle ve Fırat nehirleri üzerinde olumsuz etkileri var. Bu İran, Irak ve diğer birçok ülkeyi etkiliyor. Bu hareketin yıkıcı etkilerine kayıtsız kalmak mümkün değil açıklamasında bulunarak, çevre konularında kazan kazan politikası uygulanmalı. Hem İran, hem Türkiye hem de Irak'ın kazanacağı bir formül üzerinde çalışmalıyız. Su kaynaklarından tek başına yararlanma formülleri doğrultusunda hareket etmemeliyiz demişti.
Geçen Mayıs ayında İran Meclisi'nde su sorunlarına ilişkin sorulara cevap veren İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, dost ve komşumuz Türkiye, bölgenin çevre koşullarını bozacak, halkımız ve bölge için sorun yaratacak baraj inşaatı alanında önlemler almalı. Diğer yandan bu durum ülkemize giren su miktarını olumsuz etkilemektedir, dedi. Bakan Emir Abdullahyan, Tahran ve Ankara arasında su işbirliği konusunda ikili bir anlaşma olmamasına rağmen son 4 ay içinde istişareler yoluyla ortak bir su komitesi kurulacağını söyledi. Türkiye ve İran'dan Dışişleri ve Enerji Bakanlıkları arasında görüşmeler olduğunu belirten Bakan Emir Abdullahyan, hala ciddiyetle takip edeceğimiz teknik ve yasal belirsizlikler var. İslami Meclisi'nde yürütme organı olarak bize yardım etmesini bekliyoruz. Su komitesinin oluşturulması, ülke ve bölgenin tarımına ve çevresine zarar veren eylemlerin önüne geçebilir, dedi.
Geçen miladi yılında İran İslami Şura Meclisi'nde Mahaba temsilcisi Celal Mahmudzade, Türkiye'nin kontrolsüz baraj inşaatı hakkında şöyle dedi. Türkiye'nin baraj inşaatındaki girişimleri sonucunda İran ve bölge halkı için sorunlar yaşanacağı ve ülkeye giren su miktarını olumsuz etkilemesi İran'da bizim için kabul edilemezdir. Bu bağlamda Bağdat yetkilileri de Türkiye'nin baraj inşaatı sonucu Dicle ve Fırat nehirlerinin kuruduğunu ve bu ülkenin tarım ve çevre sağlığına telafisi imkansız olan darbeler indirdiğini duyurdu. Bu arada Ankara baraj politikası sonucu yaşanan sağlık ve iklim sorunlarına rağmen Türkiye Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bildiride toz bulutları ve fırtınasının doğal bir olay olduğu ve bu ülkenin inşa ettiği barajlarla ilgisiz olduğunu belirtti.
Hiç şüphesiz Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetinde adlarından söz edilmek amacıyla Ankara makamlarının gündemine alınan bu ilkesiz planların uygulanması devam edemez. Yine hiç şüphesiz binlerce yıl boyunca dağlardan akan tatlı suları hiçbir ülke durduramayacaktır. Baraj yapım sürecinin devam etmesi ve Ankara hükümetinin önemli bir konu olan akarsu sorununa tek taraflı yaklaşmasıyla bölge halklarının sorunlarının artacağı şimdiden tahmin edilebilir. Aslında Türkiye'nin son yıllarda Suriye ve Irak'a eşitsiz savaşlarda yattığı bir durumda bu iki ülke çok da uzak olmayan bir gelecekte Türkiye ile savaş başlatacaktır. Zira su krizi küçük bir sorun değil ve Ankara makamlarının izlediği siyasetle birlikte bu ülkeye karşı savaş ve gerilimin çıkması kaçınılmaz görünüyor.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'de devam eden baraj inşaat politikasının komşu ülkeler üzerindeki olumsuz etkilerini ele aldığımız sohbetimizi dinlediniz.
Bizleri www.parsley.com adresinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'daki yenilikler.
Değerli dinleyiciler, İran'daki yenilikler isimli sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu programımızda İran'daki son bilimsel, tıbbi, kültürel, ekonomik ve askeri alanındaki başarıları ele alacağız.
Sohbetimize teknoloji alanında bir gelişme ile başlamak istiyoruz.
Mart 2022'de Metrodora ödülünü psikiyatri anabilim dalı profesörü Dr. Meryem Noruzyan kazandı. Bu üniversite profesörü ruh sağlığı alanında bu ödülü kazandı. Bu ödül bilim ve tıpta önde gelen kadınlara adanmaktadır. Dr. Meryem Noruzyan, Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi'nde nörolojik hastalıklar profesörü ve Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi ve Ruzbeh Hastanesi psikiyatri ana bilim dalı akademik kadrosunun bir üyesidir.
Bu üniversite profesörü 2022'de İran'da bilişsel bozukluklar, demans ve Alzheimer hastalığı alanındaki 25 yıllık yorulmadan çalışması nedeniyle Beyin Haritalama ve Tedavileri Derneği tarafından ilk kez bu ödüle aday gösterildi ve Mart ayında jüri tarafından bu ödüle layık görüldü. Bu yıl online bir törenle ruh sağlığı bölümünde Metrodora ödülünün sahibi olduğu açıklandı.
130 bilimsel makalenin prestijli ve tanınan önde gelen uluslararası dergilerde yayımlanması, 2002'de İran'da ilk hafıza kliniğinin kurulması, ilk bilişsel nöroloji ve nöropsikiyatri bölümünü kurması, Dünya Alzheimer Derneği'nin bilimsel ve tıbbi panel üyeliği, bazı ulusal ve uluslararası bilimsel başarıları Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi'nde nöroloji profesörünü bu ödüle götüren etkenler ve faktörler olarak belirlendi.
Bu araştırmacıya göre 2020'de dünyadaki 50 milyon demanslı insanın yaklaşık %60'ı düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor. Bu oran sürekli artıyor. Öyle ki dünyadaki bu hasta popülasyonuna her 3 saniyede bir demanslı kişi daha ekleniyor. Bu hastaların sayısı 2030 yılında 78 milyon kişiye, 2050 yılında ise 139 milyon kişiye yükselecek.
Metrodora Uluslararası Ödülü adını tıbbi metinleri hatırlanan ilk kadından alıyor. Bu ödül, gelişmekte olan ülkelerde bilim ve tıp alanında önde gelen kadınları onurlandırmak için 2020'den beri her yıl verilmektedir. Bu ödül, Latin Amerika, Rusya, Afrika ve Orta Doğu ve Asya'dan tüm gelişmekte olan ülkelerdeki seçkin kadınları onurlandırmak amacıyla Dünya Sağlık Örgütü'nün gözetimi altındaki Uluslararası Hasta Örgütleri Birliği tarafından verilmektedir. Tıp biliminde bilimsel araştırmalar, klinik uygulama, ruh sağlığı, sağlık eğitimi ve sağlık politikaları alanları bilimsel ve etkili sağlık alanı liderliğine sahip olanlara verilir.
Bu organizasyonun ve Metro Lara ödülünün bir diğer amacı seçkin kadınların başarılarını sergilemek, onları kızlar ve genç kadınlar için ilham verici bir rol model olarak tanıtmak, onları tıp bilimlerine yönelmeye teşvik etmek, aynı zamanda bu ülkelerdeki hastaları desteklemektir. Yalnızca hükümetler, kuruluşlar ve büyük bilimsel dernekler seçtikleri kişileri bu etkinliğe katılmaya aday gösterebilir ve bireyler kendilerini aday gösteremez.
Başka bir başarı da Ali Hadim Hüseyin'i tarafından yönetilen Tarasaki Enstitüsü, araştırmacılarla işbirliği içinde bakterileri besleyerek yara iyileşme sürecini iyileştiren E-Patch adlı deneysel bir bandaj icat etti. Bu bandaj, gümüş nanotellerden yapılmış elektrotları içerir ve alginat adı verilen yosun bazlı bir hidrojel halindedir. Bu hidrojel artık cerrahi bandajlarda da kullanılmaktadır ve biyo uyumludur. Ayrıca bu hidrojel nemi doğru seviyede tutabilir.
Araştırmacılar bu hidrojeli kimyasal olarak manipüle ederek ve ona kalsiyum ekleyerek gümüş nanotellerin işlevselliğini ve kararlılığını artırmayı başardılar. Bu hidrojel yüzeyi şablon benzeri bir seviye ile kaplanmış esnek bir silikon levha üzerine basılmıştır. Şablon çıkarıldığında alginat daha sonra kablolarla harici bir güç kaynağına bağlanan iki elektrot şeklinde göze çarpar. Silikon tabakaların şeklini ve boyutunu değiştirerek çok çeşitli yaraları tedavi edebilen farklı epatitler yapılabilmektedir.
Bir sonraki adımda bu teknoloji yaraları olan fareler üzerinde test edildi. Elektrik akımı sadece cilt ve diğer granülasyon hücrelerini bölgeye taşıyarak, aynı zamanda kan damarları oluşturarak ve iltihabı azaltarak iyileşmeyi hızlandırdı. Bu çalışmada herhangi bir tedavi almayan kontrol grubu farelerin yaralarının iyileşmesi 20 gün sürmüş. Ancak E-Patch ile tedavi edilen farelerin yaraları sadece 7 günde iyileşmiştir. Ayrıca gümüşün antibakteriyel özelliğinden dolayı enfeksiyon minimumda tutulmuştur. İyileşme süresi sona erdikten sonra E-Patch çıkarıldığında tedavi edilen farelerde kontrol grubuna göre daha az yara izi olduğu da tespit edilmiştir.
Çoklu rehabilitasyon egzersizleri rehabilite olanların tedavi sürecini daha hızlı geçirmelerine yardımcı olan faktörlerden biridir. Bu nedenle İranlı bilgi tabanlı bir şirket rehabilite olanlar için dinamik ağırlığı askıya alarak hareket problemlerinin iyileşmesini hızlandırma imkanı sağlayan akıllı bir sistem yapmayı başardı. Kapalı çevrim dinamik ağırlık süspansiyonu akıllı sistemi, rehabilitasyoncular için dinamik ağırlıkları askıya alarak daha fazla ve çeşitli egzersizler yapma imkanı sağlayan hareket problemi olan rehabilitasyoncuların daha hızlı iyileşmesini sağlayan bir sistemdir. Yürürken nörolojik sorunları ve ortopedik sorunları olan kişiler iyileşmek için uzun süreli fizyoterapi ve ergoterapi egzersizleri yapmalıdır. Bu yüzden bu sistemden yararlanabilirler.
Tahran Radyosu.
Geleneksel yöntemlerde çevredeki insanlar ve tedavi personeli terapistlerin pratik yapabilmesi için koltuk altlarını tutarlardı. Bu da pek işe yaramaz ve çevredeki insanlar ve tedavi personeli üzerinde çok fazla baskı oluştururdu. Bu ürünün üreticisi şirketin CEO'su Muhammed Lotfi'ye göre bu ağırlık cihazı sübvansiyon imkanı sağlayarak çevredeki insanlardan ve tedavi personelinden bu baskıyı uzaklaştırır ve bu zorunluluğu ortadan kaldırır ve daha hızlı iyileşmeye yol açmak için baskı olmadan sürekli egzersizler için koşulları sağlar.
Üç Amerikan şirketinin ardından ilk kez İranlı bir şirket tarafından yapılan bu cihazda bilişim teknolojisi ve bilişsel bilimler belirli bir seviyede kullanıldı. Cihazda kullanılan yakınsayan teknolojiler arasında oyunların etkileşimi ve rehabilite olandan geri bildirim alabilmek sayılabilir. Bu dinamik teknoloji şu anda İran'da bu şirketin ve Amerika'da 3 şirketin tekelindedir. İran yapımı ürünün avantajı benzer bir Amerikan modelinin fiyatının %5'i kadar fiyatlandırılmasıdır. Bu da düşük bir fiyattır. Akıllı olmak da bu cihazın avantajlarından biridir.
Son aylarda kültürel ve sanatsal alanda da bazı başarılara tanık olduk. Yönetmenliğini Mehdi Zamanpur Kiyaseri, yapımcılığını Sümeyye Ziraatkar ve Mehdi Zamanpur Kiyaseri'nin üstlendiği Su, Rüzgar, Toprak, Ekmek belgeseli iki uluslararası festivale katıldı. Macaristan'daki 32. Media View Film Festivali 4-7 Mayıs'ta düzenlendi. Güney Kore'de ise 10-17 Mayıs'ta 10. dönem Seul Çocuklar Film Festivalleri yapıldı ve bu film de bu festivallere katıldı.
Yapımı bir yıldan fazla süren 25 dakikalık belgesel Su, Rüzgar, Toprak, Ekmek, İran'ın çölde yaşayan Ebulfaz ve Setayiş'in hayatı ve farklı bir hayat yaşayan iki fahreçli çocuğunun hayatını anlatan renkli ve incelikler ile dolu bir hikaye. Bu belgesel film Hollanda'da düzenlenen İFA Festivali'nin çocuk ve gençlik bölümünün jüri özel takdir ödülünü almış ve Çek Cumhuriyeti'ndeki Rehlava Festivali'ne ve Seattle Amerika'daki Çocuk Filmleri Festivali'ne, İspanya'daki Moradas Dog Festivali'ne ve Yunanistan'dan Selanik Festivali'nde parlamıştır.
Değerli dinleyiciler, İran'daki Yenilikler isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve eleştirilerinizi turkish@ws.elif.il üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Hazreti Fatıma Zehra sallallahu aleyha ve İmam Hümeyni'nin veladeti yıl dönümü arifesinde bir grup Ehl-i Beyt meddahları İslam İnkılabı rehberiyle bir araya gelecek. Süryaniler Derneği, Fransız tipi ifade özgürlüğünün milyonlarca insanı incitmekten başka bir sonucu olmadığını belirtti. İran'ın nükleer müzakere heyetinin danışmanı Merendi Batıllar, ifade özgürlüğü konusunda riyakar davranıyorlar dedi. İran'ın Beyrut Büyükelçisi, Şehit Süleymani'nin düşmanlar için General Süleymani'den daha tehlikeli olduğunu belirtti. Belçika, İran elçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Dünya Bankası, İran ekonomisinin 2023'te büyümeye devam edeceğini duyurdu. Türkiye Cumhurbaşkanı, Irak Başbakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye medya çevreleri, Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimler öncesinde Suriye ile Türkiye Cumhurbaşkanlarının bir araya gelebileceklerini duyurdu. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev, Zengezur Koridoru olayında Moskova'nın üçlü anlaşmasında belirtilenden daha fazla bir talep olduğunu itiraf etti. Karabağ'da temel emtia karne sistemine bağlanıyor. İslami Cihat Hareketi, Siyonizmin İslam ümmeti için en tehlikeli tehdit olduğunu belirtti. İslam İşbirliği Teşkilatı, Ben Geber'in boykot edilmesini istedi. Hamas, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ders müfredatına Holokast'ın eklenmesine tepki gösterdi. Irak El Fetih Koalisyon Başkanı El Amiri, dolar Amerika'nın milletleri aç tutması için bir silahtır dedi. Ve Amerika ve Suudi Arabistan Yemen'i bölmek için yeni komplo kurdu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parsudi.com adresini yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonlara cevaplayacaktır.